TR724 YouTube kanalındasınız. Adem Yavuz Arslan'ın yazdığı Cihat Yaycı olayı ya da Erdoğan'ın cebri keşfi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tüm Amiral Cihat Yaycı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı. Bu sıra dışı gelişme hem TSK içi dengeler hem de önümüzdeki dönemde yaşanabilecek büyük olaylara ışık tutması açısından çok önemli. Üstelik Cihat Yaycı gerek 15 Temmuz akşamı oynadığı kritik rol hem de darbe girişimi sonrası yapılan tasfiyelerdeki belirleyiciliğiyle rejimin yıldız isimlerinden birisiydi. Mucidi olduğu FETÖ-METRE ile binlerce TSK personelinin sorgusuz sualsiz ihraç edilip tutuklanmasına neden olan Cihat Yaycı, aynı zamanda Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasının da mimarı olarak biliniyordu. Peki 15 Temmuz akşamı Erdoğan'ın hemen yanı başında olup "Başkomutanım" de diye sufle verebilen, icraatlarıyla neredeyse Genelkurmay Başkanı'ndan daha etkili olabilen bir isim gece yarısı neden görevden alındı? Bu soruya cevap aramadan önce 15 Temmuz sonrası yapılan bazı kritik general, amiral atamalarına bakmakta fayda var. Mercek tutacağımız ilk isim 15 Temmuz kontrollü darbesinin mimarlarından Kor General Zekai Aksakallı. Tüm general rütbesinde özel kuvvetler komutanı iken 15 Temmuz'un kurgulanmasında hayati rol oynadı. 14 Temmuz'da özel kuvvetler komutanlığında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la yaptığı kritik toplantı ve 15 Temmuz günü Tuğgeneral Semih Terzi'nin uçağının Ankara'ya gelişini organize etmesi olayların seyrini değiştirdi. Semih Terzi'nin uçağını daha Diyarbakır'dayken engelleyebilecekken adeta önüne kırmızı halılar serip Terzi'nin hiçbir engelle karşılaşmadan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gelmesini sağladı. 15 Temmuz için bir hain, bir de kahraman gerekiyordu. İkisini de organize etti. Aksakallı, Emir Assubayı Ömer Halis Demir'e Semih Terzi'yi vurdurttu. Üsteğmen Mihrali Atmaca'ya da Ömer Halis Demir'i infaz ettirdi. Aksakallı bugüne kadar ne mahkemeye ne de savcılara ifade verdi. Müşteki olduğu davalara bile gitmedi. Silah arkadaşlarıyla yüzleşmedi. 15 Temmuz akşamı olacaklardan haberi olduğu için bilinmeyen bir yerde saklanıp eşini teselli etmekle meşguldü. 15 Temmuz kargaşası yaşanıyorken kendisini arayıp ne yaptığını soran dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Kor General İyi Metin Temel'e eşini teselli ettiğini söylemesi üzerine Kor General Temel tarafından hemen birliğinin başına gittiği azarlanan Aksakallı gösterdiği bu üstün başarı nedeniyle rütbe bekleme süresinin dolmasına daha bir yıl varken Kor General oldu. Erdoğan'ın gözde komutanlarından birisi haline gelmişti. 24 Ağustos 2016'da TSK ve ÖSÜ'nün işbirliğiyle başlatılan Fırat Kalkanı operasyonunu yönetti. Elbap'ın IŞİD'den geri alınmasında aktif rol almasına rağmen 2017 yaşında sürpriz bir şekilde Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı'na atandı. Bu atama sürprizdi çünkü her ne kadar kolordu komutanlıkları kor general seviyesinde olsa da 2. kolordunun etkinliğiyle özel kuvvetler komutanlığı kıyaslandığında kızak görevi sayılır. Dahası 15 Temmuz sonrasında çok sayıda generalin ihracı nedeniyle kolordu komutanlıklarına tüm general atandı. Yani Aksakallı 15 Temmuz kontrollü darbesindeki kritik rolüne rağmen kızağa çekildi. 15 Temmuz sonrası kızağa çekilen bir diğer isim Orgeneral İyi Metin Temel. Kamuoyu İyi Metin Temel ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirirken alkışlamasıyla tanıdı. Metin Temel tıpkı diğer komutanlar gibi 15 Temmuz gecesi ortadan kaybolmuştu. Dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Kor General İyi Metin Temel 6. Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Okan Baltay'ı telefonla arayıp kışla dışına hiçbir surette araç veya personel çıkışı yapılmayacak, sıkı yönetim emrine uyulmayacak şeklinde emir vermesine rağmen bu emri kendisine emanet edilen diğer birlik komutanlarına vermeyerek tuzağa düşmelerine seyirci kalmış, daha doğrusu katkıda bulunmuştu. 15 Temmuz sonrası tutuklanan dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin yerine 27 Temmuz 2016'da atanan Temel, 2018 yılında Yüksek Askeri Şura'da Orgeneralliğe terfi ettirildi. Temel, Erdoğan tarafından özel önem atfedilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının da Sayık ve idaresinden sorumlu komutandı. Tam da 2. Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Suriye'nin kuzeyine harekat planlanırken sürpriz bir biçimde görevden alınıp Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atanan Temel'in yapılacak bu harekatın zamanlaması ve harekat ayrıntıları gibi konularda Erdoğan'la ters düştüğü yorumları yapıldı. 2. Ordu Komutanlığı gibi en kritik ordu komutanlığından Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı gibi bir kadroya yapılan atamayı tanımlamak için kızağa çekilme ifadesi bile yetersiz sayılır. 15 Temmuz sonrası kuvvet komutanlıklarının bile doğrudan Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandığı bir TSK'da Genelkurmay Başkanlığı emrinde kuvvet yok. Bir bakıma Genelkurmay Başkanı bile sembolik bir makam. Metin Temel'in atandığı görevin bankamatik memurluğu olduğu açık. Normal şartlarda bir orgeneralin bu muamele sonrası istifası beklenirdi ama Temel bu görevi kabul etti. Gelelim bugün flaş görevden alma olayına. Tüm amiral Cihat Yaycı 15 Temmuz akşamı Erdoğan'ın hemen yanındaydı. Hatta Erdoğan'ın meşhur FaceTime konuşmasında başkomutan de suflesini veren isimdi. Yaycı, 15 Temmuz sonrası TSK'da yürütülen tasfiye sürecinin kritik aparatlarından olan FETÖ-METRE'nin mucidiydi. Bu kriterleri görev yaptığı deniz kuvvetlerinde etkin bir şekilde uyguladı. Kara ve hava kuvvetleri komutanlıkları da zaman zaman FETÖ-METRE'den yararlandı. FETÖ-METRE, Ergenekon muhipleri tarafından çok sevildi ve başta Mehmet Zeki Üçok ve Nedim Şener gibi isimler bu uygulamanın tüm kamu kurumlarında uygulanması gerektiğini savundular. Yaycı'nın kurduğu Deniz Kuvvetleri, Adli Takip İdari İşlem ve İnceleme Şube'de ihraç edilecek personel için adli idari gerekçe üretildi. Bu şube marifetiyle talimat formatında kaleme alınmış yazıları emniyet ve adliyelere gönderen Yaycı, personelin önce tutuklanmasını sağlayıp daha sonra da bu tutukluluğu gerekçe göstererek ihraç edilmesini sağladı. Adli Takip İdari İşlem ve İnceleme Şube personelinin özellikle Ergenekon ve askeri casusluk gibi davalardan hakkında işlem yapılmış, hüküm giymiş personelden seçilmiş olması ise ilgi çekici bir ayrıntıydı. Yaycı, Erdoğan ve Perinçek ekibinin propagandasını yaptığı Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının mimarı, Mavi Vatan kavramının da fikir babasıydı. Hatırlanacağı gibi 2019 Yüksek Askeri Şurası'nda Kor Amiralliğe terfisi beklenirken kendisi gibi terfi etmesi beklenen ve darbeyi bastıran komutanlar olarak anılan, başta Deniz Kuvvetleri olmak üzere diğer kuvvetlerden de birçok generalin rütbe bekleme sürelerinin dahi olmadan emekliye sevk edilmeleri ya da rütbe bekleme sürelerinin bir yıl uzatılması ulusalcı çevrelerde öfkeyle karşılandı. Bu süreçte Nedim Şener, Yaycı hakkında soruşturma başlatıldığını ileri sürdü. Son dönemde ise ulusalcı kadrolar canhıraş bir şekilde Yaycı'yı savunmaya başladılar. Ancak bu durum sonucu değiştirmedi ve 15 Temmuz itibarıyla Yaycı kadrosuz ve görev tanımı olmayan bir göreve atandı. Peki Perinçek'in bile övgüsüne mazhar olan Nedim Şener'lerin can siperhane savunduğu Cihat Yaycı hem de yaşa 2,5 ay varken neden bu şekilde kızağa çekildi? Bilindiği gibi TSK'nın işleyişinde kuvvet kurmay başkanlıklarının yaş öncesi mesaisi yoğundur. Özellikle terfi ve emekliliklerin belirlenmesi sırasında bütün gözler kurmay başkanlıklarındadır. Yaycı'nın 15 Temmuz ve FETÖ-METRE ile kazandığı krediyle Deniz Kuvvetleri'nde bağımsız hareket ettiği için TSK içinde ciddi rahatsızlık oluşturduğu yaygın olarak konuşuluyordu. Rahatsızlık duyanlar arasında Hulusi Akar'ın da olduğu kulislere yansımıştı. Adli Takip İdari İşlem ve İnceleme Şube'nin tüm kural ve teamülleri hiçe sayarak kendi başına hareket ettiği, buradaki alt rütbeli subayların disiplinsiz tavırlar gösterdiği sosyal medyaya bile yansıdı. Görevden almanın şimdilik dikkat çekmeyen bir başka boyutuysa şu: Deniz Kuvvetleri'nde yapılan hukuksuz tasfiyeler ve her türlü personel işlemleriyle ilgili ileride gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel adli idari soruşturmalarda tüm suçun üzerine yıkılacağı aktörün Yaycı olduğu ilan edilmiş oldu. Kamuoyu nezdinde en parlak ve en muktedir askerlerden birisi olan Yaycı'nın İstenmeyen kedi eniklerinin çuvala konup karşı köyün harman yerine atılması gibi bir gece ansızın itibar ve askeri kariyerinin sıfırlanmasıyla TSK'daki tüm personel ve kamuoyuna gerçek patron Erdoğan'dır, biat edin dendi. Bu arada şu hatırlatmayı da yapalım. Yaycı başına gelecekleri gördüğü için bir süredir Ergenekoncu Ulusalcı Cephe'nin desteğiyle lobi yaptırıyordu. Ergenekoncu Ulusalcı Cephe Hulusi Akar'ın Yaycı ile ilgili olumsuz düşündüğünü biliyordu. Hatta Akar'ın Erdoğan'ı manipüle etmesinden endişe ettikleri için devreye Nedim Şener'i soktular. Başvurulan yöntem çok tanıdıktı. Yaycı için FETÖ ile en etkin mücadele eden komutan tasfiye edilmek isteniyor, algısı pompalamaya çalışıldı. Şener, 22 Ocak 2020 tarihli Hürriyet'te tüm Amiral Cihat Yaycı, emeklilik veya istifa noktasına gelmiş başlıklı köşe yazısıyla başladığı defansı, Yaycı'nın görevden alındığı 15 Temmuz tarihine kadar sürdürdü. Şener, dünkü yazısında FETÖ tasfiye mi ediliyor, tasfiye mi ediyor diyerek Yaycı'nın tasfiyesini de cemaate bağlayarak bir taşla birkaç kuş vurmanın hesabını yapıyordu. Erdoğan'ın iyi bir kullanat uzmanı olduğunu bilen Ergenekoncu Ulusalcı Cephe, Yaycı'nın en azından yaşı atlatabilmesi için çok çalıştılar ama başarılı olamadılar. Bir bakıma solunum cihazında ve yoğun bakımda olan Yaycı'nın fişi tüm hısım ve akrabalarının yalvarmalarına rağmen Erdoğan tarafından çekildi. Yaycı bu muamele karşısında onur istifası seçeneğini kullanır mı bilinmez ama kesin olan şu, bahsettiğim 3 general, amiral de Erdoğan tarafından kullanıldı ve atıldı. Şu ana kadarki analizler daha çok Yaycı eksenli olanlardı. Ancak bu tablonun bir de Erdoğan'a bakan boyutu var. Erdoğan'ı tedirgin eden temel konu, Yaycı'nın da içinde bulunduğu yapının 15 Temmuz mutabakatını bozma sinyaliydi. Üstelik son dönemde dile getirilen darbeyi yapacak güç mü kaldı söyleminin suikast tartışmalarına dönmesi Erdoğan'ı huzursuz etti. Erdoğan tamamen kendi kontrolünde olan ve Kemalist ulusalcı Ergenekoncu cepheyle organize ettiği 15 Temmuz'un sonuçlarından emin olmanın rahatlığıyla hareket etti. Ama bu sefer durum farklı. 15 Temmuz'da sokaklara dökülen kesim AKP ürünüydü. Ama kurgulayan beyin takımı Kemalist, ulusalcı, Ergenekoncu cepheydi. Hatta kendisine başkomutanım de emir kipiyle hitap eden kişi bugün kaldırıp bir kenara attığı Cihat Yaycı'dan başkası değildi. Bir başka ifadeyle, ülkeyi mevcut durumdan daha da baskıcı, kalıcı bir sıkı yönetim haline taşıyacak suikast senaryosunda Erdoğan, senaryonun yanlışlıkla gerçekleşmesinden korktu. Ne de olsa Türkiye tarihi bu tür örneklerle dolu. Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan bir tatbikatta merminin Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nu ıskalayıp arka sıralarda oturan albaya isabet etmesi gibi. Diler çok itibar edilecek bir kaynak değil ama burada konuşan Kıvrıkoğlu'nun kendisi. 15 Temmuz ortaklığı sonrası Kemalist ulusalcı Ergenekoncu cephe yıllardır uykuda olan uyuyan hücrelerini uyandırarak sahaya sürdü. Ve bu sebeple deşifre oldular. Bu zaten Erdoğan için istenen ve planlanan bir durumdu. Ancak Erdoğan halen bu cephenin ne kadar uyuyan hücresi ve kripto elemanı olduğu konusunda emin değil. Cihat Yaycı hadisesiyle Erdoğan cebri keşif yapmak istedi. Özellikle askerliğini komando olarak yapmış olanlar bilir. İntikal vesaire sebeple girilecek bir vadi, ağaçlık, mağara, karanlık bölge ve benzeri gibi yerlerde düşman varlığını tespit etme amacıyla buralarda en kritik olduğu değerlendirilen yerlerden başlayarak ateş edilir. Eğer ateşle karşılık verilirse bu sayede hem düşmanın varlığı hem de nerelerde mevzilendiği tespit edilir ve imha edilerek o bölgeye güvenli bir şekilde girilmesi sağlanır. Erdoğan, Yaycı gibi kritik bir hedefe ateş ederek gelecek tepki ve hamlelere göre sahadaki gizli düşmanların yerini ve sayısını tespit etmek istiyor. Erdoğan, çıkması kaçınılmaz olan kavgada ilk yumruğu atmak istedi. Yeni sistemde kuvvet komutanlıklarından gelen veriler ışığında Savunma Bakanlığı'nda hazırlanan terfi listeleri sarayda son şeklini alıyor ve göstermelik bir yaş toplantısının ardından sonuçlar ilan ediliyor. Her ne kadar da bu haliyle artık yaş toplantısı ve kararlarının saygınlığı Çorumlu albayı Erdoğan general yaptığı seviyesine düşmüş olsa da Kemalist ulusalcı Ergenekoncu cephenin 2020 yaşına dair beklenti ve umutları var. Erdoğan, TSK'nın büyük çoğunluğunu tasfiye etmiş, alt kadroları AKP devşirmesi subay, astsubay ve uzman erbaşlarla doldurmuş olsa da halen askere güvenmiyor. Darbe ve suikast söylentileriyle kendi yandaşlarına da cebri keşif uygulandığının ve kara günler için yaptığı birçok planın deşifre olduğunu fark eden Erdoğan, kendi kontrolü dışında gerçekleşebilecek bir hareketliliği akamete uğratmak için ilk yumruğu vurmuş oldu. Peki bundan sonra neler olacak olabilir? Bu cevaba geçmeden önce mur piyasalarından profesyonellerin ne yapacağını kestirebilirsiniz. Ne var ki yeryüzü amatörlerle doludur sözünü hatırlatmak lazım. Ne alaka diyecek olursanız, evet direkt alakalı değil ama bağlantılı. Erdoğan gibi oynak ve Ergenekon, ulusalcı cephe gibi her türlü ahlak ve hukuk kuralından yoksun bir şekilde hareket eden iki aktörün karşılıklı yapacakları hamleleri kestirmek gerçekten çok güç. Hatta birçok kez başladığınız analizi daha yarılamadan analize dair tüm paradigmaların değiştiğine şahit oluyorsunuz. O yüzden kesin konuşmak riskli ama eldeki veriler ışığında ne olacak olabilir sorusunun cevabını arayalım. 1. Ergenekoncu ulusalcı cephe FETÖ hala daha güçlü. Yaycı amirali dahi tasfiye ettiler. Çığırtkanlığı yapacak, zaten istediğini yapmış mutlu mesut Erdoğan bu dalgayı da arkasına alarak yeni bir FETÖ mücadele dalgası başlatacaktır. Bu durumdan Ergenekoncu ulusalcı cephede mutlu olacaktır. 2. Rejimi kavga üzerine inşa eden ve gerginlikle besleyen Erdoğan, Sadat, MİT kontrolündeki cihatçılar ve tepeden tırnağa silahlandırdığı tabanına olan itimadıyla 15 Temmuz benzeri bir kumpasla bu sefer Kemalist Ergenekoncu ulusalcı cepheyle çarpışıp hem her girdiği savaşı kazanan muzaffer komutan unvanını alıp hem de bu rüzgarı da arkasına alarak demokrasinin kırıntısının dahi söz konusu olmadığı bir diktatöryel rejime geçiş yapabilir. 3. Erdoğan, rejimini 18 yıldır inşa ve tahkim ediyor. Kemalist, ulusalcı, Ergenekoncu cephe ise birçok karanlık yönleriyle birlikte en az 100 yıllık bir geçmişe sahip. Bu sebeple bu cephenin tam olarak imkan ve kabiliyetleri bilinmiyor. Eğer köşeye sıkıştıklarını ve bu topraklarda var olma mücadelesinin riske girdiğini düşünürlerse bugüne kadar görmediğimiz ve duymadığımız bir hamleye kalkışabilirler. 4. Her iki tarafta gireceği mücadeleden galip çıkacağı konusunda emin olamazsa yeni bir standby anlaşması imzalayabilirler. Böyle bir anlaşmadan her halükarda Erdoğan daha fazla alan kazanmış, kontrolü daha fazla ele almış ve Kemalist, ulusalcı, Ergenekoncu cephe zayıflamış olarak çıkacaktır. Görünen birçok kalesini kaybeden Kemalist, ulusalcı, Ergenekoncu cephenin böyle bir işe girip girmeyeceğini ise kestirmek zor. Sonuç olarak Cihat Yarcı'nın kızağa çekilmesi olayı sıradan bir hadise değil. Maalesef tüm senaryolar ve projeksiyonlar zor günlerin habercisi diyor Adem Yavuz Arslan TR724'teki köşesinde.